Ayrım 6.
Ama Dante çevirisi çok erken bir savaşın patlak vermesine yol açarsa, durumu zaten kötü olan Holmes'un romanı dikkat çekmeyebilir veya daha da kötüsü olabilirdi. Holmes ne yapması gerektiğini açıkça görüyordu. Çevirinin romanından önce bitmesini engellemeliydi. Bu iş sadece Dante ile ilgili değildi. Oliver Wendell Holmes'un edebi hayatıyla da ilgiliydi. Hem Dante yeni dünyaya gelmek için asırlarca beklemişti. Birkaç hafta daha beklese ne çıkardı? Court meydanındaki karakolun lobisinde oturmuş not defterine bakan Nicholas Ray başını kaldırdı. Gaz lambası ışığı yüzüne vurunca gözlerini kıstı. Masanın diğer tarafında iri yarı, çivit mavisi üniformalı bir adam duruyordu. Küçük bir paketi sanki bir bebekmiş gibi taşımaktaydı. Devriye polisi Ray sensin değil mi? Ben komiser muavini Stoneweather. Rahatsız ettiğim için kusura bakma. Adam yaklaşıp iri elini uzattı. Kim ne derse desin ilk zenci polis olmak yürek ister. Ne yazıyordun Ray? Sana nasıl yardımcı olabilirim diye sordu Ray. Karakolları gezip kendini camdan atan o kaçık dilenci hakkında sorular soran sensin değil mi? Onu karakola getiren bendim. Ray, Kirsten ofisinin kapısının hala kapalı olup olmadığına baktı. Stoneweather taşıdığı paketten bir Mersinli kek çıkarıp konuşurken yemeye başladı. Onu nerede bulduğunu hatırlıyor musun diye sordu Ray. Evet, kimliğini söylemeyen herkesi tutup getirmeye çıkmıştım. Meyhaneleri, barları geziyordum. Onu South Boston Seyahat Şirketi'nin ofisinde görmüştüm. Bir bankta yatıyordu, uyuyor gibiydi, titriyordu. Kimdi peki biliyor musun diye sordu Ray. Stoneweather ağzında lokmayla konuştu. Oralar aylak ve ayyaş mekanıdır ama adamın yüzü tanıdık gelmemişti. Aslında onu karakola götürmeye niyetim yoktu, zararsız görünüyordu çünkü. Ray şaşırmıştı. Niye fikrini değiştirdin? O kahrolası dilenci yüzünden diye bağırdı Stoneweather. Ağzından fırlayan bir kek parçası sakalına takıldı. Serserileri topladığımı görünce yanıma koşup bileklerini birleştirerek bana uzattı. Sanki onu oracıkta cinayetten tutuklayıp kelepçe takmamı istiyordu. Bu yüzden tutuklanmak istediğine göre demek ki bir kabahati var. Onu bana Tanrı gönderdi diye düşündüm. Her şey Tanrı'nın isteğiyle olur. Buna inanırım. Sen de inanır mısın devriye? Ray intihar eden adamı zihninde ancak kaçarken canlandırabiliyordu. Yolda sana bir şey dedi mi? Bir şey yaptı mı? Başkalarıyla konuştu mu? Gazete ya da kitap filan okudu mu? Stoneweather omuz silkti. Bilmem, dikkat etmedim. Ellerini silmek için ceplerinde mendil ararken Ray adamın deri kemerindeki altı patlara dikkat etti. Ray'in Vali Andrew tarafından polisliğe atandığı gün belediye meclisi toplanıp ona bazı kısıtlamalar koymuştu. Ray'in üniforma giymesi, coptan başka silah taşıması, tek başına beyaz bir adamı tutuklaması yasaktı. Mesleğinin ilk ayını ikinci bölgede devriye gezerek geçirmişti. Karakolun komiseri Ray'in ancak Zenci Tepesi'nde çalışabileceğine karar vermişti. Ama orada yaşayan zenciler bu melez polise güvenmemiş ve onu kıskanmıştı. Bu yüzden diğer devriye polisleri isyan çıkmasından korkmaya başlamıştı. Karakoldaki durum da pek açıcı değildi. Polislerden sadece 2-3 tanesi Ray ile konuşuyordu. Geri kalanlar Şef Curtis'e imzalı bir mektup göndererek bu zenci polis deneyinin sona erdirilmesini tavsiye etmişlerdi. Bence niye intihar etti biliyor musun devriye diye sordu Stoneweather. İnsan bazen hayatı kaldıramaz. Yaşadıkları ağır gelir. Karakolda öldü dedi Ray. Ama kendini başka bir yerde sanıyordu sanki. Bizden çok uzakta, tehlikeli bir yerde. Stoneweather'ın kafası böyle şeylere basmazdı. Keşke o zavallı adamı biraz tanısaydım dedi. O akşam Şef Curtis ile yardımcısı Savage Beacon tepesine gittiler. Sürücü koltuğunda oturan Ray her zamankinden de suskundu. Arabadan indiklerinde Kurtz, "Hala o kahrolası dilenciyi mi düşünüyorsun devriye?" dedi. "Kim olduğunu öğrenebilirim şef," dedi Ray. Kurtz kaşlarını çattı ama yüz ifadesi ve sesi yumuşadı. "Hakkında ne biliyorsun ki?" Komiser muavini Stoneweather onu bir seyahat şirketinin ofisinden alıp getirmiş. O civarda yaşayan biri olabilir. Seyahat şirketi mi? Herhangi bir yerden gelmiş de olabilir. Ray itiraz etmedi. Onları dinleyen Savaş, elimizde fotoğrafı da var şef dedi. İkiniz de beni iyi dinleyin dedi Kurtz. Healy denen cadalozu memnun edemezsem beni kulaklarımdan tavana asar. Onu memnun etmenin tek yolu da bir günlüğüne cellat yapmak. Ray, o intihar eden adam hakkında sağa sola sorular sormanı istemiyorum. Tamam mı? Başımıza yeterince bela var zaten. Karakolda birinin öldüğünü ilan etmenin manası yok. White Oaks konağının pencereleri kalın siyah perdelerle örtülüydü. Kenarlarından biraz gün ışığı sızıyordu, o kadar. Dul Healy, lotus şeklindeki yastıklardan başını kaldırdı. Katili buldunuz değil mi Şef Curtis dedi. Sevgili bayan dedi Şef Curtis, şapkasını çıkarıp yatağın ayak ucundaki bir masaya koyarak. Adamlarımız tüm ipuçlarını araştırıyor. Soruşturma henüz başlangıç aşamasında. Curtis olasılıkları açıkladı. Healy'e borçlu olan iki adam vardı. Ayrıca başyargıç 5 yıl önce ünlü bir suçluyu mahkum etmişti. Dul kadın başını fazla kaldırmıyordu, alnındaki sıcak bez düşmesin diye. Edna Healy cenazeden sonra odasına kapanmış, yakın akrabaları dışında kimseyle görüşmüyordu. Boynunda yargıcın saçından kesilmiş tutamın dolandığı kristal bir broş asılıydı. Dul kadın Nell Rennie'ye bu broştan bir kolye yaptırmıştı. Başyargıç Healy kadar geniş omuzlu ve kafalı ama ondan daha çelimsiz olan iki oğlu oda kapısının iki yanındaki koltuklarda iki granit buldog gibi oturuyordu. Roland Healy Kurtz'ün sözünü kesti. Soruşturma niye bu kadar yavaş ilerliyor anlamıyorum Şef Kurtz. Keşke ödül koysaydık dedi ağabeyi Richard. Halk paraya düşkündür. Suçlu kimse şıp diye bulunurdu. Şef yardımcısı bütün bunlara profesyonelce bir sabırla katlandı. Bay Healy, babanızın nasıl öldüğünü ayrıntılarıyla açıklarsak, sırf para kazanmak için yalan söyleyen bir sürü insanla uğraşmak zorunda kalırız. Lütfen kamuya bu konuda bilgi vermeyin, bırakın işimizi yapalım. Ayrıca bu konunun ayrıntılarının yayılmaması sizin için daha hayırlı olur diye ekledi. Dul kadın konuştu. Şu göz altında ölen adam, kim olduğunu öğrenebildiniz mi? Kurtz ellerini kaldırdı. Ne yazık ki sevgili vatandaşlarımızın çoğu akraba galiba diye gülümsedi. Kimi yakalasak adı ya Smith çıkıyor ya da Jones. O adamın adı neymiş peki diye sordu Bayan Healy. Adını söylemedi bayan dedi Kurtz. Gülümsemesini gizlemek için başını eğerek ama yargıç Healy'nin ölümü hakkında herhangi bir bilgiye sahip olduğunu gösteren bir kanıt yok. Biraz kafadan çatlaktı zaten. Üstelik sağırdı diye ekledi Savaş. Niye kaçmaya çalıştı acaba Şef Kurtz diye sordu Richard Healy. Çok zekice bir soruydu bu. Ama Kurtz bozuntuya vermedi. Sokaklardan topladığımız bir sürü insan iblisler tarafından kovalandıklarını iddia eder. Hatta bize onları tasvir ederler. Böyle boynuzları falan varmış. Bayan Healy doğrulup gözlerini kıstı. Uşağınız mı Şef Kurtz? Kurtz koridorda bekleyen Ray'e içeri gelmesini işaret etti. Sizi devriye polisi Nicholas Ray ile tanıştırayım bayan. Kendisiyle karakolda ölen adam hakkında konuşmak istediğinizi söylemiştiniz. Zenci bir polis ha? Dedi bayan Healy. Rahatsız olduğu belliydi. Aslında melezdir bayan dedi Savaş gururla. Devriye polisi Ray cumhuriyetimizin ilk melez polisidir. Ray'in elini sıktı. Bayan Healy melezi tepeden tırnağa süzdükten sonra karakolda ölen adam sizin sorumluluğunuzda mıydı diye sordu. Ray başıyla onayladı. Öyleyse söyleyin memur bey, sizce neden öyle davrandı? Şef Kurtz öksürüp kaygıyla Ray'e baktı. Bilmiyorum bayan dedi Ray dürüstçe. O anda kendi fiziksel güvenliğini hiç düşünmüyordu diyebilirim. Sizinle konuştu mu diye sordu Roland. Evet bayan Healy. En azından konuşmaya çalıştı. Kulağıma bir şeyler fısıldadı ama ne dediğini anlamadım dedi Ray. Püh, kendi karakolunuzda ölen bir adamın kimliğini bile tespit edemiyorsunuz. Herhalde kocamın ölmeyi hak ettiğini de düşünüyorsunuzdur Şef Kurtz. Ben mi? Kurtz panikle yardımcısına baktı. Neler diyorsunuz bayan? Hasta olabilirim ama salak değilim. Bizim aptal ve kötü insanlar olduğumuzu düşünüyorsunuz. Topunun canı cehenneme diyorsunuz. Neler diyorsunuz bayan, dedi savaş şefi gibi. Cesedimi görme zevkini tattırmayacağım size Şef Kurtz. Ne size ne de şu nankör zenci polisinize. Kocam elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırdı hep. Utanacak hiçbir şeyimiz yok. Kendi boğazını tırmalamaya başladı. Alnındaki nemli bez düştü. Yine sinir krizi geçiriyordu. Kıpkırmızı olmuştu. Boğazını çiziyor, tırnaklarıyla etini yarıyor, beyninin kıvrımlarında bekleyen görünmez böcekleri kovmaya çalışıyordu. Oğulları ayağa fırladılar ama kapıya doğru gerilemeye başladılar. Kurtz'le savaş çoktan oraya kaçmıştı. Dul kadın her an patlayıp ortalığı aleve boğabilirdi sanki. Ray bir saniye daha bekledikten sonra dul kadına doğru sakin bir adım attı. Bayan Healy, kadının saçı başı dağılmıştı. Ray eğilip lambanın alevini kıstı. Bayan, şunu bilmenizi istiyorum. Kocanız bir keresinde bana yardım etmişti. Kadın birden donup kaldı. Kapıdaki Kurtz'le savaş şaşkınca bakıştılar. Ray'in ne dediğini duymamışlardı ama odanın kararması ve kadının birden hareketsiz kalması onları afallatmıştı. Hırıltılı soluklarını duyuyorlardı. Tekrar çıldırmasından korktuklarından içeri giremiyorlardı. Lütfen anlatın, dedi kadın. Boston'a çocukken buraya tatile gelen Virginia'lı bir kadınla birlikte gelmiştim. Kölelik yanlısı adamlar beni ondan ayırıp başyargıcın karşısına çıkardı. Başyargıç bir kölenin hür bir eyalete girdiği anda serbest kaldığını söyledi. Beni Ray adlı bir zenci nalbantın yanına verdi. O zamanlar o kahrolası kaçak köle kanunu başımıza bela olmamıştı tabii. Bayan Healy gözlerini kapadı, iç geçirdi. Ağzının kenarları tuhaf bir şekilde kıvrıldı. Hakkımızda neler düşündüğünüzü biliyorum. O Sims denen çocuk sayesinde. Başyargıç duruşmalara gitmemi sevmezdi. Ama o çocuğun duruşmasına gitmiştim. Çünkü herkes onu konuşuyordu. Sims de senin gibi yakışıklı bir zenciydi. Ama siyahlık bazı insanlara kötülük gibi gelir. Başyargıç onu geri göndermek zorunda kalmıştı. Başka seçeneği yoktu. Anlarsın ya. Ama sana bir aile vermiş. Onların yanında mutlu oldun mu? Ray başıyla onayladı. Niye hatalarımızı ancak sonradan telafi edebiliyoruz? Önceden telafi etsek olmaz mı? Çok yorucu, çok. Bayan Healy kendini biraz toplamıştı. Polisler gidince ne yapması gerektiğini biliyordu artık. Ama Ray'a bir soru daha sormalıydı. Söylesene, çocukken seninle konuştuğu olur muydu? Yargıç Healy en çok çocuklarla konuşmayı severdi. Healy'nin kendi çocuklarıyla konuşmalarını hatırlamıştı. Hükmünü yazmadan önce burada kalmak isteyip istemediğimi sordu Bayan Healy. Boston'da hep güvende olacağımızı ama Bostonlu olmayı hür irademle seçmem gerektiğini söyledi. Kendimi bir Bostonlu olarak görmezsem hep bir yabancı olarak kalacağımı söyledi. Şöyle dedi, bir Bostonlu ölüp de cennetin kapısına girince yanına bir melek gelir ve onu uyarır. Burayı sevmezsin, Boston gibi değil. Ray uyuyan Bayan Healy'nin soluklarını dinlerken bir fısıltı duymuştu. Aynı sesi kendi soğuk ve çıplak odasındayken de duymaya başladı. Her sabah kalktığında dilinin ucuna sözcükler geliyordu. Onları tadabiliyor, koklayabiliyor, söyleyen kişinin kirli favorisine dokunabiliyordu. Bazen araba sürerken, bazen aynaya bakarken duymaya başlıyordu o fısıltıyı. Ama hiçbir şey anlamıyordu. Elinde kalem saatlerce oturup yazı yazıyordu. Ama yaşadıklarını yeterince aktaramıyordu. Fısıldayan kişiyi görüyordu. Cam kırıklarıyla kaplı, pis kokulu cesedi götürülürken fal taşı gibi açık gözleriyle ona baktığını görüyordu. O isimsiz adam çok uzak bir diyardan gelmiş, gökyüzünden Ray'in kollarına bırakılıvermişti sanki. Ray de onu yere atmıştı. Bunları düşünmemeye çalıştı ama adamın avluya düşüşünü, yaprakların arasında kan revan içinde yatışını unutamıyordu bir türlü. Bir slide gösterisindeki resimler gibi peş peşe geçip duruyorlardı gözlerinin önünden. Düşüşü durdurmak zorundaydı. Şef Kurtz'un canı cehennemeydi. O sözlerin anlamını mutlaka bulmalıydı. Başkası olsa gitmesine asla müsaade etmezdim, dedi Amelia Holmes, kocasının ceketinin yakasını kaldırırken. Aslında bu gece çıkmaması gerek Byfields. Korkuyorum. Astımı azdı. Bakın nasıl hırıldıyor.
Wendell, ne zaman geleceksin?
J.T. Fields'in at arabası tam vaktinde Charles Sokağı 21 numaranın önünde durmuştu. Evleri arasında sadece iki sokak olmasına karşın Fields Holmes'u asla yürütmezdi. Doktor ön basamakta durmuş, titriyordu, zor soluk alıyordu. Havanın soğukluğundan şikayet ediyordu. Sıcaktan şikayet ettiği de sık olurdu.
Bilmiyorum dedi Doktor Holmes biraz sinirle. Kendimi Bay Fields'in ellerine bırakıyorum.
Tamam dedi karısı. Bay Fields, onu ne zaman getireceksiniz?
Fields bunu düşündü. Yazarlarını memnun etmek kadar eşlerini memnun etmek de önemliydi. Amelie Holmes son zamanlarda biraz kaygılıydı.
Keşke Wendell artık kitap falan yazmasa Bay Fields demişti Amelia birkaç hafta önce Fields'ların evinde nehir manzaraları güzel odalarında kahvaltı yaparken. Gazeteler yine onu eleştirecek, bunun ne faydası var?
Fields kadının içini rahatlatmak istemişti ama daha ağzını açamadan Holmes araya dalmıştı. Huzursuz ya da panik içinde olduğunda kimse onun kadar hızlı konuşamazdı. Özellikle de kendisi hakkında.
Ne demek istiyorsun Melia?
Eleştirmenlerin beğeneceği yepyeni bir şey yazdım. Bay Fields'ın ne zamandır yazmamı istediği büyük Amerikan öyküsünü yazdım. Göreceksin tatlım, bu kitapla en büyük başarımı kazanacağım.
Hep öyle dersin zaten Wendell.
Karısı kederle başını sallamıştı. Keşke artık vazgeçsen.
Holmes otokratın devamını kahvaltı sofrasındaki profesör yazdığında eleştirmenler kitabı hiç beğenmemiş, öncekinin tekrarı olduğunu yazmışlardı. Oysa Fields Holmes'a başarı vaat etmişti. Holmes'un hayal kırıklığının cefasını ise Amelia çekmişti. Holmes yine de dizinin üçüncü kitabını kahvaltı masasındaki şair yazmayı planlıyordu. Çok kısa bir sürede yazıp savaştan hemen önce yayınlattığı ilk romanı Elsie Venier biraz satmıştı. Ama Holmes daha sonraki kitaplarının hepsinde eleştirmenlerin hışmına uğramıştı.
New York'ta yeni türemiş elit eleştirmenler Bostonlulara saldırmayı seviyordu. Holmes ise bu gururlu şehrin en büyük temsilcisiydi. Boston'a evrenin merkezi demiş, ders verdiği sınıfa da Boston Entelektüelleri adını vermişti. Şimdi ise kendilerine genç Amerikalılar diyen ve Broadway'deki yeraltı meyhanelerinde yaşayan bir takım zıpçıktılar, Fields'ın ocakbaşı şairlerinin modasının geçtiğini söylüyorlardı.
Longfellow'lu arkadaşlarının beylik mısralarıyla köy şiirleri iç savaşı engelledi mi diye soruyorlardı.
Holmes savaştan yıllar önce uzlaşma taraftarıydı. Hatta Artemus Healy ile birlikte kaçak köle kanununun desteklenmesine imza atmıştı. Bu kanuna göre kaçak köleler sahiplerine iade edilecekti. Böylece savaşın önleneceği umuluyordu.
Ama anlamıyor musun Amelia demişti Holmes kahvaltı masasında. Para kazanacağım, güzel olacak.
Fields'a dönmüştü. Başıma bir şey gelirse Amelia'yı dolandırmak yok, tamam mı? Hep birlikte gülmüşlerdi.
Şimdi Fields arabasının yanında durmuş, bulutlu gökyüzüne bakarken Amelia'nın sorusunun yanıtını orada bulabilmeyi istedi.
12'de dedi.
12 nasıl Bayan Holmes?
Müşfik kahverengi gözleriyle ona baktı.
Oysa Holmes'un sabah 2'den önce dönmeyeceğini biliyordu. Şair yayıncısının koluna girdi. Bir Dante gecesi için fena sayılmaz.
Melia, Bay Fields bana göz kulak olur. Bu gece Longfellow'a hakikaten büyük bir kıyak yapıyorum. Onca işimin arasında derslerim, romanım falan varken, sıcacık evim dururken ona gidiyorum. Aslında gelmesem daha iyi olurdu.
Fields bu son sözü duymamış gibi yapmayı tercih etti. Şakadan söylenmiş olsa bile. Bir Cambridge efsanesine göre Henry Wadsworth Longfellow evine birinin geleceğini hep sezer ve tam kapı çalınacakken dışarı çıkardı. Aslında efsanelerin çoğu uydurmadır tabii. Adını eski sahiplerinden alan Craige konağının dev kapısını genellikle şairin hizmetçilerinden biri açardı. Henry Longfellow son yıllarda sık sık kimseyle görüşmek istemez olmuştu. Ama Longfellow bu akşam hakkındaki efsaneyi doğrularcasına Fields'ın arabası Craige konağına çıkan yolda belirince kapıya çıktı. Arabanın penceresinden sarkan Holmes, sokağın yukarısındaki konağın önünde duran adamı tozlu çitlerin ardından gördü.
Longfellow'un karda, fener ışığında sakince durmuş beklemesi, o gür sakallı ve kusursuz redingotlu hali, şairin halk arasındaki imajına uyuyordu. Bu imaj, Fanny Longfellow'un karısının ani ölümüyle yaygınlaşmıştı. Herkes şairi insanoğluna doğru yolu göstermek için gönderilmiş ilahi bir varlık gibi görmeye başlamıştı. Sanki karısı değil de o ölmüştü. Hayranları onu acı çeken bir dahi olarak görür olmuştu. Longfellow'un karda oynayan üç kızı koşarak geldiler. Ayaklarını paspasa sildikten sonra basamakları koşarak çıkıp eve daldılar. Çalışma odamdaki fener ışığında geniş hol merdiveninden inen asık suratlı Alice'i ve gülen Allegra'yı ve altın saçlı Edith'i görüyorum. Holmes şimdi o geniş merdiveni az önce çıkmış, Longfellow'la birlikte o çalışma odasında duruyordu. Fener'in şairin yazı masasını aydınlattığını görüyordu. Bu arada üç kız ortadan kaybolmuştu. O hala bir şiirde yaşıyor, Holmes gülümsedi. Longfellow'un havlayan küçük köpeğinin patisini tuttu, köpek dişlerini gösteriyor, bir domuzunkine benzeyen gövdesini sallıyordu. Holmes daha sonra şöminenin yanında bir koltukta oturmuş, büyük boy bir kitaba dalmış, zayıf, keçi sakallı alimi selamladı. Longfellow'un koleksiyonundaki en enerjik George Washington bugün nasıl bakalım? İyiyim Doktor Holmes, daha iyiyim, sağ ol. Ama ne yazık ki Yargıç Healy'nin cenazesine gidemedim. Çok kötüydüm de. George Washington Green'e diğerleri ihtiyar derdi. Oysa henüz 60'ındaydı. Holmes'dan sadece 4, Longfellow'dan da 2 yaş büyüktü. O emekli üniteryan papaz ve tarihçi, kronik hastalığı yüzünden 10 yıl yaşlanmıştı. Ama her hafta çarşamba gecelerini Crage konağında geçirmek için Rhode Adası'ndaki Doğu Greenwich'ten trenle seve seve gelirdi. Bu görüşmelere katılmayı en az vaaz vermek ya da devrim savaşından bahsetmek kadar severdi. Sen gittin mi Longfellow? Korkarım hayır dedi Longfellow. Mount Auburn mezarlığına yıllardır gitmiyordu. Fanny Longfellow'un cenazesine bile hasta olduğu için gidememişti. Ama epey kalabalıktı herhalde. Evet Longfellow, Holmes düşünceli bir edayla ellerini göğsünün üstünde kavuşturdu. Ona yakışan güzel bir cenaze töreniydi. Biraz fazla kalabalıktı dedi kütüphaneden gelen Lowell. Holmes'un soruya verdiği cevabı duymazdan gelerek elinde birkaç kitap vardı. Yaşlı Healy kendini bilirdi dedi Holmes. Yerinin siyaset arenası değil adliye sarayı olduğunun farkındaydı.